Değerli dinleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Merhaba, hoş bulduk İbrahim Bey. Bütün dinleyicilerimizin de geçmiş bayram mübarek olsun bu arada.
Teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı, çok önemli bir gündeyiz hocam. Bugün 15 Temmuz, bundan 6 yıl önce FETÖ, terör örgütü üyeleri tarafından bir kalkışmaya girişildi ve bu kalkışma halkın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetiyle geri püskürtüldü ve bugün işte 15 Temmuz destanı dediğimiz destanı yaşıyoruz ve aynı zamanda 252 şehidi anıyoruz ve binlerce yaralıyı da minnetle, şükranla hatırlıyoruz. Onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. Evet hocam, çok önemli bir gün 15 Temmuz. Türkiye'nin dönüm noktalarından biri hiç şüphesiz. Bugünü nasıl değerlendirirsiniz? 6 yıl öncesine şöyle bakarak bugünden, kimin desteklediği, planladığı bir darbe girişimiydi? Bugünden bakınca netleşen şeyler var mı? Neler söylersiniz? Buradan başlayalım, buyurun.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. 15 Temmuz 2016 Cuma günü akşamı, ki Türkiye'de darbeler evet, hafta sonuna denk getirilir, bir askeri kalkışma söz konusu oldu. Burada tırnak içerisinde FETÖ'ye mensup ordu içerisindeki bir grup askerin bir takım Ergenekon bağlantılı Tayyip Erdoğan'a da karşı olanlarla, işte Akın Öztürk, evet, o kişi de buna dahildi. Fakat şimdi olayın biraz kısa tarihçesinden bahsedersek, sevgili dinleyiciler, bizim programımızın formatı da bu şekilde. Hı hı. Türkiye malumunuz 1952 yılında NATO'ya girerek Batı kampında yerini aldı. Hatta 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya Doğu Batı olarak parsellenirken Yalta Konferansı'nda mesela Bulgaristan, Romanya gibi ülkeler Doğu blokunun payına düşerken Yunanistan, Türkiye gibi ülkelerde bu Batı ve NATO bloku içerisinde kaldı. Biz 1952'den bugüne kadar hep böyle komünizmle mücadele dernekleri kurduk ve işte bu FETÖ hadisesinin çıkış noktalarından birisi de odur. Kasım Gülek isminden evet, yola çıkıp bugünlere kadar geldiğimizde Türkiye'deki, bakınız sevgili dinleyiciler, burada iddia ediyorum, sol hareketlerin, bugün de dahil olmak üzere son 70 yıldaki sol hareketlerin tamamının finansörü Amerika, Batı ve NATO'dur. Yani Türkiye'de dikkat edin, sol gruplardan hiç Rusya'ya kaçan yok. Evet. Hep Almanya'ya, Amerika'ya vesaire. Bizi Rusya'yla, komünizmle korkutarak NATO'nun ve Amerika'nın adeta kucağına itme projesidir bu. Bunun bir de yeşil kuşak veya soft İslam veyahut da işte Büyük Orta Doğu projesi kapsamındaki hadise şuydu. Bütün Orta Doğu coğrafyasında Türkiye'nin de bu tarihi köklerinden faydalanarak Amerika'nın kontrolünde belki hilafeti de getirmeyi düşünebilirlerdi FETÖ'nün başkanlığında. Ama işte yeşil kuşak projesinde Amerikan kontrolünde bir İslam düzeni, evet, düşünülüyor idi ki buna da karşı çıkacak bir takım gruplar vardı Türkiye'de ve 15 Temmuz'u ben şöyle değerlendiriyorum. Yani 1960 darbesi oldu, 1980 darbesi oldu. Bunlar direkt askerin yönetime el koymasıydı. Sonra arada muhtıralar oldu. 1972 muhtırası oldu. 1998'de rahmetli Erbakan'a karşı 28 Şubat postmodern darbesi oldu. 27 Nisan muhtırası oldu gibi. Evet. Fakat bu hadisede şayet başarılı olunsaydı Türkiye bir iç savaşa, bir kaosa doğru gidiyordu. Yani sabah herkes işte marşlarla uyanıp yerinde oturmayacaktı. İşte istenen de buydu, Türkiye'nin için karıştırma harekatı. Allah bu milletin yüzüne baktı ve kansız, yani gerçi 300'e yakın şehidimiz, evet, gazimiz var ama bu planlanan hareketlerin içerisinde devede kulak bir can kaybıdır. Hı hı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde işte John Bolton'un önceki
eski güvenlik danışmanı,
medya düşen şeyleri, yani deniyor ki dünyada bir tek Amerika'da darbe olmaz. Çünkü bütün darbelerin planlayıcısı Amerika Birleşik Devletleri, CIA'dır. Dolayısıyla dünyanın hangi coğrafyasında nerede bir askeri darbe, hükümetlere karşı yargı veya direkt askeri darbe olsun, mutlaka bunun bir ucunda Amerika'nın parmağı vardır. Amerika bir takım aparatlar vasıtasıyla bunu yapar. NATO ve görünürde FETÖ, daha detayda NATO yanlısı askerler. Yani burada şunu ifade edelim. Bu insanları şöyle değerlendirelim. Yani alnı secdeye giden, namaz kılan, ülkesini de belki seviyor bu insanlar şimdi. Ama aradaki fark şu. Yani bir genelkurmaydan emir geldiğinde, bir de bağlı olduğu klikten emir geldiğinde, maaş aldığı yerden değil de oradaki emre tabi oluyorsa, işte burada her şey kopuyor. İşte evet. Bu darbe kalkışmasının özeti de buydu. Görünüşte dini bir, tırnak içerisinde bir cemaatin içinde askeriyenin içerisinde bir clean yönetimi ele geçirmesi gibi olacaktı. Fakat Amerika'nın tamamen Türkiye üzerinden bölgeye yerleşmesinin ve bunu da dini argümanlarla yapmasının, ki daha kolay oluyordu.
Evet.
Ve Allah bu milletin yüzüne baktı ve inşallah bundan sonra da tekrar, yani asker ve darbe kelimesiyle tekrar bu millet karşılaştırmasın diye temenni ve dua ederim inşallah.
Peki hocam, medeniyet coğrafyamız açısından baktığımız zaman 15 Temmuz destanının önemi nedir? O günlerde hatırlayacaksınız, hiç ismini duymadığımız ülkelerde insanlar ellerini açıp Türkiye için dua ediyorlardı. Bu 15 Temmuz destanı başka ülkeler için de bir direniş ruhunu yaktı diyebilir miyiz?
Elbette. Şimdi Türkiye sadece kendi 780 bin kilometre karelik kendi sınırlarından ibaret değil. Endonezya'dan Fas'a, Tataristan'dan Sahra'da, evet, coğrafyaya kadar bizim hayallerimizin ötesinde birçok yerde Türkiye için dua eden, kalbi Türkiye için çarpan, Türkiye'de seçimler olduğunda, Türkiye'de bir takım pozitif veya negatif bir çalkantı olduğunda televizyonlarının başında ve internette an be an Türkiye'yi izleyen, Türkiye için kalbi çarpan milyonlarca insanların, evet, olduğunu bilmemiz lazım. Ve haritada yerini bilmediğimiz ülkeler de buna dahildir. Çünkü bu Türkiye'nin gücünün, yani ta hilafetten kalma, hatta Tayyip Erdoğan halife sanan Afrika'da birçok insan olduğu söyleniyor bu kurban bağışında giden arkadaşların anlattığı bilgilere göre.
Evet. Peki hocam, bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz bugün de ve gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyoruz. İnşallah bir daha böyle günler yaşamayız ve bu son olur diyelim. Ve önemli diğer başlıklarla medeniyet coğrafyamıza devam edelim hocam. Bu hafta İstanbul'da önemli bir toplantı vardı. Dünyanın merakla beklediği, dünyanın da yakından takip ettiği bir tahıl krizi var ve bu toplantıyla da, İstanbul'da yapılan toplantıyla da bir adım atıldı denilebilir. Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in heyetlerinin katıldığı bir toplantı yapıldı İstanbul'da, Tahıl Zirvesi. Bu zirve sonucunda da İstanbul'da koordinasyon merkezi oluşturulması kararlaştırıldı ve önümüzdeki günlerde de bu görüşmelerin devam edeceği ifade edildi. Bu konuda hem Ukrayna Devlet Başkanı hem Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Türkiye'ye çabalarından dolayı teşekkür etti. Neler söylersiniz hocam? Bu tahıl krizinin aşılmasında Türkiye'nin rolü nedir ve bu konuda siz iyimser misiniz? Buradan devam edelim.
Evet, şimdi tahıl krizi konusunda, evet, Ukrayna'nın elinde 50-60 milyon ton civarında işte buğday, mısır, yağlı tohumlar olduğu ve bunu dünya pazarlarına ulaştırması gerektiği konusunda aylardır söylenen, yazılıp çizilen bilgiler var. Şimdi burada dikkate değer konu şu: Ukrayna bunu dünya pazarına sunarak bir gelir elde edecek. Batılı ülkelerde zaten Ukrayna'ya sürekli silah ve mühimmat veriyorlar. Bunun parasını tahsil etmeler için Ukrayna'nın bunu satması onlar için önemli. Türkiye ise şöyle ifade edelim. Türkiye'de 580 küsur un ve makarna fabrikası var. Yani Türkiye kendi 85 milyon insanın ihtiyacının çok çok üzerinde bu değirmen, yani un, evet, buğday işleme tesisleri var. Türkiye bunu satın alıp işleyip dünya pazarlarına sunar. Türkiye'de böyle bir katma değer elde edecek. Yani Türkiye'nin hem stratejik konumu hem de arabuluculuktan kaynaklanan bir kazan politikası söz konusu. Rusya'nın ise burada şöyle bir konumunu ifade edebiliriz. Eğer Rusya bu tahılın dünya pazarına çıkmasını engelliyor imajı da ona verilirse, zaten Batı basınında sürekli olarak kötülenen bir Putin'in nazarında bir Rusya'yı her kötülüğün başı gibi gösteren bir imaj var. Türkiye Rusya da buna müsaade ederek veya edeceğini ifade ederek biraz imajını düzeltmeye çalışıyor. Çünkü sonuçta başka bir ülkenin bir tarım ürünü dünya pazarlarına sunulması, Avrupa Birliği'nin ısrarla bunun gündeme getirmesinin bir sebebi de mesela şu an programımızdan ben söylüyorum. Sri Lanka iflas ettiriyoruz. Diyoruz. İlerleyen dakikalarda bunları konuşacağız belki ama mesela Mısır önümüzdeki 3-5 ay içerisinde aynı noktaya gelebilir. Çünkü ben hep söylerim, Amerika'da işsizlik oranı, Türkiye'de dolar kuru, Mısır başta olmak üzere Afrika'nın birçok ülkesinde de ekmek fiyatları bir arttığı zaman toplumda her şey iğneden iple değişir. Mesela Türkiye'de dolar yükseldiği zaman her şeyin fiyatı tekrar belirlenir. Yani hayat en dip dalgayla etkileyen unsurlardan biridir. İşte buğday ve enerji, gıda ve enerji fiyatları dolar bazında sonbahardan bu yana %50'nin üzerinde bir artış gösterdi. Bakın dolar bazında diyorum. Ve birçok ürün iki kattan fazla arttı. Bu da alım gücü çok düşük olan ve temel gıda maddesi olarak bu tahılla beslenen ülkelerde büyük bir siyasi buhran, toplumsal ayaklanmalara sebep olabilir. Bunu da görmek lazım. Peki böyle bir diyelim ki Yemen'de, Libya'da olduğu gibi, Mısır gibi 110 milyonluk ülkede de böyle bir kaos, kargaşa olduğunu düşünelim. Nijerya'da 206 milyon ülkede olduğunu düşünelim ve bu insanların yollara düşüp Avrupa hayaliyle yollara düştüğünü hesap edersek, Avrupa'nın için yani düşünmek bile istemedikleri bir kabus konusu, ki bu Fas'ın o Ceuta şehrinde önceki haftaki olayları gördük. Yani bu tahıl krizi özellikle Sahra altı bölgesinde ve Afrika'da açlığa ve insanların bulundukları yeri terk etmeye sebep olup dış göçlere neden olma ihtimali büyük olduğu için Avrupa'nın endişesi o. Yoksa mesela Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde, mesela Bulgaristan, Romanya hep ihtiyacın üzerine tahıl üreten ülkeler. Yani Avrupa gıda konusunda, özellikle temel gıda maddeleri konusunda o kadar problem yaşayan ülkeler değil. Bunların derdi başka coğrafyalarda aç kalan insanların kendi topraklarına göç etmesi korkusuyla. Onlar da Türkiye'ye teşekkür ediyorlar ama hep görüyoruz Türkiye bu tür konularda arabuluculuğu olur, haktan hakkaniyetten bahseder, öyle de yapar. Mesela biz 3-4 milyon Suriyeli'yi aldık, yıllardır barındırıyoruz. Türkiye'ye hep diyorlar ki aferin diyorlar, çok iyi yapıyorsun diyorlar ama kendileri vaat ettikleri desteği de
vermiyorlar.
Genelde vermiyorlar. Bu Batı'nın da sürekli yapma geldiği şeylerdir. Bunu da bu şekilde bilmemiz gerekiyor.
Peki hocam. Devam edelim. İstanbul'da işte bu tahıl zirvesi yapıldı. Önümüzdeki hafta da hocam 19 Temmuz'da İran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi Tahran'da bir araya gelecek. Bu Astana formatındaki Suriye görüşmeleri için bir araya gelecekler. Tabii bunu konuşalım, Suriye meselesi ne olacak? Bir taraftan da tahıl konusu da yine gündeme gelecektir muhakkak ama Suriye meselesi noktasında önemli adımlar atılabilir. Çünkü Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bir operasyon başlatma sinyali verilmişti ama şu ana kadar bir gerçekleşme olmadı. Bu ziyaretinde, bu harekatın gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayacağı ifade ediliyor. Bu arada İran merkezli Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hamid Şehriyari'nin bir açıklaması var hocam. İran, Rusya ve Türkiye liderlerinin Tahran'da yapacağı görüşme sonuçlarının ABD ve Batı ülkelerini şoka uğratacağını ve titreteceğini belirtiyor Şehriyari. Evet. Aynı zamanda İran, Türkiye ve Rusya liderlerinin Tahran'da yapacakları görüşmelerin bölgedeki gerilimin düşmesine ve devletlerin çıkarlarına katkıda bulunacağını vurguluyor Şehriyari. hepimizin ortak görevi kolektif güvenlik dahil olmak üzere ülkelerimizin devlet çıkarlarını sağlamaktır vurgusunu yapmış. Evet. Bu açıklamayı da değerlendirmenizi isteyeceğim. Hem Tahran'daki zirveyi hem bu açıklamayı.
Bölgede Rusya ve Türkiye ile birlikte İran, ta Pers İmparatorluğu'na bu yana köklü bir devlet geleneği olan ve haricisinin de bu konuda, yani diğer Orta Doğu ülkelerine göre daha böyle ayağa yere basan politikalar ürettiğini söyleyebiliriz. Ancak İran'ın bu konularda biraz ifadelerini dünyaya vermiş olduğu demeçleri tenzilatla dinlemek lazım. Evet. Çünkü abartıları o acem kültüründe yapmak önemlidir. Ancak bu Suriye, yani Türkiye, İran ve Rusya bir araya gelmişse özne Suriye'dir muhtemelen. Şimdi Suriye coğrafyasında Fırat'ın doğusunu YPG'li teröristleri destekleyerek Amerika orada postu sermiş, üslerini kurmuş. Oradaki petrol kaynaklarını ve su kaynaklarını kontrol ediyor. Ve oradaki petrol dünya piyasalarına gönderiliyor. Ve oradaki ekonomi bu şekilde ayakta duruyor. Bakın, yasa dışı olarak bir ülkenin petrolü çalınıyor. Evet. Ve dünyada da kimse bunun kılını kıpırdatmıyor. Aynı şeyi, bakın, Türkiye öyle bir petrolü satın almış olsaydı, onu alan bankadan tutun da şirketler hepsi kara listeye alınırdı, ama bunu Amerika ve batılı çok uluslu şirketler
alınca sıkıntı olmuyor.
Hiçbir sıkıntı olmuyor. Bunu bir kenara not düşelim. Hı hı. Şimdi Fırat'ın batısında hava kontrolünü Rusya yapıyor. Rusya için orada iki tane önemli kırmızı çizgi vardır. Birincisi Tartus'taki deniz üssü, bir de Hümeymin'deki hava üssü. Yani Rusya açık denizlere açılma politikasını aslında Suriye üzerine gerçekleştirdi. Hem deniz hem hava üssü. Hemen bizim Hatay'ın Yayladağ ilçesinin yakınında, yani 15-20 kilometre mesafede bu üsler söz konusu. Şimdi İran için önemli olan, bakın, Rusya'nın kırmızı çizgisi hava üssü ve deniz üssü. Onun dışındaki olaylar çok da fazla Rusya'yı fazla etkilemiyor. Suriye üzerinde İran'ın kırmızı çizgisi de mevcut Baas rejiminin, ki %10'luk bir azınlığın %90'lık çoğunluğa hükmettiği bir rejim söz konusu. Rejimin ayakta durması İran'ın
kırmızı çizgisi.
En önemli, yani oradaki dikkat ettiği nokta. Türkiye ise PKK-YPG teröristlerinin önce ilk aşamada 30 kilometre sınırından uzakta bir güvenli bölgenin oluşturması. İkincisi de onların orada özerk yapı veya Suriye'nin bölünmesine yönelik herhangi bir girişime Türkiye'nin müsaade etmeyeceği. Yani bu üç ülkenin de kendi arasında, bakınız, böyle bir olmazsa olmaz şeyleri var. Şimdi Türkiye için Suriye'nin birinci derecede toprak bütünlüğü, yani büyük bütün bir Suriye kaldığında ve bu PKK'lılardan da arındırılmış bir Suriye olduğunda, Türkiye rejimin öyle ya da böyle olması konusunda çok fazla ısrarcı olmayacaktır. Evet. Rusya'da üsleri kaldığı sürece ısrarcı olmayacaktır. Burada Türkiye'nin şu anda Fırat'ın batısında özellikle Menbiç ve Tevrifat bölgesinde yapacağı operasyonla ilgili bir yeşil ışık yakılması bekleniyor ve Türkiye gözünü karartmış durumda. Yani hem Amerika'ya, hem Rusya'ya, hem İran'a, yani bu sınırımdan, yani burnumun dibinde Türkiye'ye karşı sürekli olarak terörist saldırılarda bulunan, sivilleri katleden bu terör yuvalarını temizleme konusunda, ki Türkiye'nin hem Birleşmiş Milletler hem de uluslararası kamuoyunda, uluslararası hukuka göre tamamen haklı olduğu bir gerekçe, kendi sınırlarını koruma. Yani bunu Amerika'da, Kanada'da, Almanya'da aynı şey, sınırının 3-5 kilometre ilerisinde terörist unsurlar tünel kazsın ve oradan da senin ülkene karşı saldırı planı yapsın. Hiçbir ülke buna müsaade etmez. Türkiye'nin de yapmak istediği şey bu. İnşallah bu zirveden olumlu bir gelişme çıkar da Türkiye bu operasyonları yaparken usuletle, suhuletle işin yayılmasını önleyerek sınır güvenliği de sağlanır diye ümit ediyoruz. Çünkü Türkiye alanını genişletmek istiyor. Çünkü her genişlettiği alanda Türkiye'den mülteciler oraya yerleştirmek, iskan etmek istiyor. Bu da Türkiye için, yani Türkiye'nin hedefi Suriye'de toprak kazanmak değil, alanını genişleterek
içerideki sığınmacıları oraya
transfer etmeyi hedefliyor. Evet.
Bu arada ABD'nin muhtemel operasyona karşı olduğunu biliyoruz. Bu konuda bir açıklama gelmiş. Washington yönetimi yapılan bir dizi görüşmelerde Türkleri ikna edemedik demiş. Bu notu da paylaşmış evet. olalım hocam. Devam edelim yine Amerika'dan bir gelişmeyle. Geçen haftalarda Yunan lobisi Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye satılacak olan F-16'ları engelleme amaçlı bir tasarı hazırlamıştı. O biraz esnetildi, geri çekildi vesaire derken şimdi bir yeni tasarıyla Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçaklarıyla F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısı onaylandı. F-16'ların Türkiye'ye satışına destek veren ABD Başkanı Biden'ın yasa tasarısını veto etme hakkı bulunuyor. Buradaki fark da şu hocam, birazdan anlatacaksınız. Bu uçakların Yunanistan'a karşı kullanılmaması. Bu mümkün olur mu? Biden'ın tavrı ne olur? Türkiye'nin böyle bir satışa bakışı nasıl olur? Buyurun.
Şimdi Amerika geçtiğimiz 10 yıllarda Körfez'deki Arap ülkelerine böyle AVAX uçağı evet. ve böyle saldırı uçakları, son sistem uçakları satarken şu şartı koşuyordu. İsrail'e karşı kullanmamak kaydıyla bunları sana satıyorum. Yani şimdi biz Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar için İsrail'e karşı kullanamayacağı silahı kime karşı kullanır? İşte İran'a kullan, kendinle savaşırken birbirini evet. bombalamaya kullanabilirsin. Şimdi Türkiye'de şu anda en büyük tehdit veyahut da havada it dalaşı ismini veriyorlar uçakların evet. böyle sürekli hava sahalarını ihlal ettiği. Yunanistan sürekli olarak Türkiye'ye adeta yani böyle kabadayı jargonuyla nasıl ki böyle posta atarlar ya Meis Adası'nda hemen Anadolu'nun böyle 3-5 kilometre ilerisindeki kayalıklarda sürekli Türkiye'ye gövde gösterisi yapıyorlar. İhlallerde bulunuyorlar. Silahtan alındırılması gereken bölgeleri adeta silah deposu haline getiriyorlar. Ve Amerika'da diyor ki bu alacağın uçakları
Yunanistan'a karşı
kullanamayacaksın. Daha önce de bize Sikorsky helikopterlerini verirken PKK'ya karşı kullanmayacaksın diyor. Yani ne yapacaksak biz o helikopteri PKK'ya karşı kullanmayacağız. Bu bir ülkenin sömürge ülkelere yaptığı bir muameledir. Türkiye de buna boyun eğmeyecektir. Yani şöyle söyleyelim. Patriot füzeleri konusunda mesela o DAEŞ'in en etkili olduğu zamanlarda Türkiye sınırında kan gövdeyi götürürken orada var olan Patriotlar da söküp götürdüler. Evet. Bizim NATO'lu müttefiklerimiz. Türkiye parayla satın almak istedi, satmadılar.
Evet.
Çin'den almak istedi, bu asla olmaz dediler. Sonuçta Türkiye S-400 füzelerini Rusya'dan satın aldı ve bunu ihtimal vermediler ki şu anda Türkiye'de mesela parlamenter sistem olmuş olsaydı böyle koalisyon hükümetleri falan olmuş olsaydı Amerika bir kli ayartarak kesinlikle bunu engelliyordu eskiden. Evet. Fakat ihtimal vermediği bir şey oldu işte başkanlık sistemi ve bütün aparatlarını devreye sokmuş olmasına rağmen bu S-400 füzelerinin almasını engelleyemedi. Ve hala da diyor bunu kullanma vesaire. Şimdi Türkiye'de şunu söylüyor. Bu S-400'ler savunma amaçlı. Yani hiçbir ülkeye buradan füze gönderemezsiniz S-400'de. Sadece senin ülkene, İstanbul'a, Ankara'ya, diyelim ki stratejik noktalarınıza hava saldırısı olursa
koruma amaçlı.
Koruma. Biz NATO müttefikiyiz. Niye bundan Amerika rahatsız oluyor? Veya batılı ülkeler. Demek ki bizimle ilgili
başka
bir takım karanlık mahfillerde tezgahlanan bir takım şeytani planlar söz konusu ve Türkiye'nin devlet aklı da bunu gördü. Gereken tedbiri aldı.
Evet.
Şu anda tıpkı Patriot ve S-400 füzeleri savunma füzelerinde, hava savunma sistemlerinde olduğu gibi bu F-16 konusunda da Türkiye bu alımdan vazgeçip dünyaya yönelmiş olsa Su serisi vardır.
Rusya'nın.
Rusya'nın. Aynı işi yapan belki de çok daha iyi şartlarda onu alabilir. Bunu aldığı zaman da diyor ki biz nasıl NATO müttefikiyiz? İyi de nasıl sen müttefikine parayla savunacağı silahı satmazsan o da gider başka yerden alır. Ve dolayısıyla NATO ve Amerika Türkiye'yi 1952'den ta 2000'li yıllara kadar hep söz dinleyen yani verilen yani kendisine ne kadar görev verilmişse onu yapan ve mesela diyor ki Yunanistan'la sana 7'ye 10 oranında sana 10 silah verirsem Yunanistan'a da 7 silah vereceğim. Sen de buna sesini çıkarmayacaksın gibi bir denklem kurmuştu ve bu böyle olup gidiyordu. Türkiye sesini yükseltip artık ben Mavi Vatan'da bir takım imtiyazlar istiyorum. Bu Batı Anadolu'da hemen bu Adalar Denizi'nde bu şekildeki statüyü kabul etmiyorum. Sizin açmak istediğiniz PKK koridoruna çomak sokuyorum dediği andan itibaren Türkiye'nin işte son 10 yılda başına gelmedik, örülmedik çorap kalmadı. Bunların hiçbiri tesadüfen olmadığını da bilmek lazım. Şu anda en son yaptıkları şey de finansal operasyonu ki Türkiye'de TÜSİAD üyesi bazı yani artık buna ismini sevgili dinleyicilerimiz koysun. Yani dolarlarını yurt dışına çıkarmaları konusunda büyük zenginlere, TÜSİAD'çı, Boğaz'da oturan Türkiye'nin kaymağını yiyen insanlara çağrı yapan iş adamları, meslek örgütleri var. Bunu da artık dinleyicilerimizin takdirine sunuyorum.
Evet. Bu arada ABD'nin bir çifte standardına dikkat çekmek gerekiyor hocam. ABD Temsilciler Meclisi Hindistan'ın Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin ardından uygulanması gereken katsa yaptırımlarına muafiyet getiren değişikliği onaylamış. Kararı Senato ve Biden da onaylarsa Hindistan'a yaptırım uygulanmayacakmış. Bir tarafta Türkiye S-400 almasın diyen Amerika, diğer tarafta da Hindistan aldığı zaman işte seni katsa yaptırımlarından muaf tutuyoruz diyen bir başka Amerika.
Şimdi Türkiye'nin stratejik önemi büyük Orta Doğu'da. Ancak artık dünyanın ekseni Kuzey Atlantik'ten Pasifik'e doğru kayınca burada Hindistan stratejik olarak çok önemli bir ülke haline geldi. Hatta önümüzdeki yıl Hindistan 1 milyar 400 küsur milyon nüfusuyla Çin'i geçecek. Yani en kalabalık ülkesi. Ve bu ülke içerisinde de büyük zenginler, iş adamları, yatırım alanları ve potansiyeller olan bir ülke. Ve Hindistan bu Amerika'nın Çin'le olan önümüzdeki 10 yıllar içerisindeki mücadelede sürekli yanında görmek istediği bir müttefik. Yani Hindistan'ı asla Çin'e veya Çin-Rusya ittifakına kaptırmak istemediği için bu tür imtiyazları veriyor. Batı toplumların ki bunu Orta Doğu coğrafyasındaki Arap ülkelerinde de görebiliriz. Yani bükemediğin bileği öpeceksin bir özdeyişini hatırlatarak söyleyelim. Yani Hindistan buna karar vermiş, bunu da engelleyemiyorsa yaptırımlar falan uygulayarak arasındaki ilişkileri de bozmak istemiyor. Zaten Türkiye'ye bu kadar çok karşı çıkmalarının sebebi şuydu.
Yol olur.
Anadolu'da bir hikaye vardır. Yani adam tarlanın kenarına geçmiş de dövmüş, yol olur demiş. Yani Türkiye gerçekten bunu aldıktan sonra yol olmaya başladı. Hindistan arkasından Suudi Arabistan bile bu tür füzelerin Orta Doğu'daki en sadık müttefikleri bile buna cüret etmeye başlıyor. Ve Türkiye'ye öylesine bir ağır ceza verip Türkiye'yi amiyane tabiriyle anasından doğduğuna pişman edecek bir takım şeyler yapsaydı işte Hindistan'a diğerlerine bak size de bunu böyle yaparım diyecekti ama baktılar ki Türkiye'ye bile bir şey yapamıyor deyince herkes
aldı
gidiyor. İşte bu da dünyadaki siyasal dengelerin için bu şekilde yani bizim S-400 hadisesinin Amerika açısından işte bu kadar önemli durmasının sebebi yol olur hikayesi de çok güzel ifade ettiniz.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım. İkinci bölümde değerli dinleyenlerimiz yine önemli başlıklarla birlikte olacağız. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, bir vefat haberiyle devam edelim. Ömrünü Batı Trakya'daki Türklerin haklarını savunmakla geçiren İskeç'e seçilmiş müftüsü Ahmet Mete 57 yaşında vefat etti. Kanser tedavisi görüyordu ve önemli bir isimdi, önemli bir profildi Batı Trakya için ve burada seçilmiş müftü ibaresinin de altını çizmemiz gerekiyor. Bunu da bize anlatabilirseniz seviniriz. Hem Ahmet Mete'yi hem de İskeç'e'de Yunanistan'da bu işlerin nasıl zor olduğunu bize nasıl anlatırsınız?
Evet, malum Türkiye Balkanlardan çok hızlı çekildi. Normalde Osmanlı Devleti yükseliş döneminde ana vatan olarak Balkanlar idi. Yani biz Kosova'yı 1389'da, Bulgaristan'ı, ta Bosna'yı İstanbul'un fethinden çok önce Osmanlı evet. coğrafyasının içerisinde iken, diyelim ki Yavuz Sultan Selim Mısır seferine varıncaya kadar Anadolu'da ki Osmanlı varlığı çok az idi. Yani 1500'lü yılların başına kadar. Dolayısıyla Osmanlı aslında bir Balkan devletiydi. Fakat Balkan hezimetinden sonra 1911-12 arkasından Birinci Cihan Harbi ile birlikte çok büyük soykırımlar olarak oradaki soydaşlarımızın büyük bir kısmı Anadolu'ya geldi ve Lozan Anlaşması ile birlikte bir nüfus mübadelesi yapıldı. Yani evet. Anadolu'daki Rumlar, gayrimüslimler Yunanistan'a, Yunanistan'daki Türk ve Müslüman unsurlar ise Anadolu'ya geldi ve buradaki işte gayrimüslimlerin boşaltmış olduğu arazilere işte Balkanlardan gelen muhacirler iskan edildi vesaire. Fakat burada bir istisna vardı. Rumlar İstanbul'daki gayrimenkullerinden vazgeçmek istemiyorlardı ki bugün mesela Pera dediğimiz işte Taksim, İstiklal Caddesi'nin olduğu yerler, Karaköy, yine Anadolu yakasında Kadıköy, Moda, Boğaz'ın oradaki birçok değerli gayrimenkuller Rumlara ait idi. İşte buradaki nüfusun kalmasını istediler. Bir de adalardaki işte Kınalıada, Burgazada, Heybeliada, Büyükada'daki Rumlar mübadelenin dışında kalsın dedi ki orada çok büyük mal varlıkları vardı. Türkiye'de buna karşılık Batı Trakya'daki Türklerin mübadelenin dışında kalmasını. Bunlar Dede Ağaç, İskeçe, Gümülcine. Ki biz Gümülcine'de geçtiğimiz yıllarda bir sempozyum vasıtasıyla gitmiştik. Orada işte bir sabah namazında sonra oradaki kanaat önderleriyle falan görüşmelerimiz de olmuştu. Mesela Yunanistan şöyle bir uygulama yapıyor. Lozan'a göre veyahut da o nüfus mübadelesi şartlarına göre bizim Fener Rum Patrikhanesi veya İstanbul'daki adalardaki Rumlar kendi dini cemaatlerini seçebilirler ve Türkiye buna karışması. Nitekim de karışmıyor. Yani Ortodoks, Rum Ortodoks Kilisesi'nin patriğinin kim olacağını oradaki cemaat mensupları seçerler. Türkiye de buna müdahale etmez. Fakat evet. şöyle ironik bir durum var. Burada çok fazla bir Rum kalmadı. Hem doğurganlıkları az hem de bu 1950'li yıllardaki olaylarda bir de 1974 Kıbrıs Harekatı sırasında birçok Rum kendini güvenli görmedi. Göçtüler Türkiye'den.
Evet.
Fakat oradaki Batı Trakya'da 200 bin civarında bizim Müslüman Türk toplum var. Ve bunlar dini cemaat önderlerini kendileri seçimle belirleme hakkına sahipler. Yunanistan diyor ki siz nasıl diyor diyanet olarak imamları atıyorsanız biz de diyor camilere veyahut da oradaki dini cemaatin önderini biz atarız diyor. Dolayısıyla İskeçe'de, Gümülcine'de, Dede Ağaç'ta şunu görüyoruz. Bir, halkın seçtiği gerçekten Türklerin, Müslümanların adına çalışan oradaki vakıfları, eserleri müdafasını yapan Türkiye'de arası çok iyi olan bir cemaat önderi vardır. Ki işte İskeçe'deki
Ahmet Mete
rahmetli hoca da bunlardan biri. Ama İskeçe'de bir de Yunanistan'ın atadığı ve Yunanistan'ın isteğine göre hareket eden, orada tefrika çıkarmak isteyen, oradaki dini faaliyetleri deruhte ediyormuş gibi gözüken ama sonuçta Yunan menfaatlerine hareket eden iki çift başlı bir yönetim var. Bu da Lozan'a aykırı bir durum. Türkiye yıllardır bunu dile getiriyor evet. ve uluslararası hukuka göre de Yunanistan'a yapmış olduğu hadisenin suç olduğunu ifade etmemiz lazım. Sevgili dinleyicilerimizin de yani Yunanistan ve Batı Trakya'yı dinlerken yani İskeçe, Gümülcine'de bir seçilmiş müftünün bir de atanmış müftünün olduğunu, müftünün bizim Türkiye'deki bir Diyanet İşleri'nin başkanlığının atadığı bir müftü gibi olmadığını, oradaki insanların bütün sosyal hayata taalluk eden olaylarının tamamında yani oradaki bir devlet otoritesi gibi, çünkü dini cemaat orada bakıyor ki Yunan devletinden bir hayır yok, bütün doğumdan cenaze işlemlerine kadar bütün işlerini o müftülük vasıtasıyla evet. yaptığı için de sığınabileceği, dayanabileceği yegane bir toplum önderidir o. Bu nedenle de Ahmet Mete Hoca'ya Allah'tan rahmet evet. diliyoruz. Yeri doldurulamayacak derecede önemli bir insandı. Batı Trakya bize çok yakın. Mesela tren gidiyor, otobüs gidiyor. Hı hı. Hele hele yeşil pasaport olanlar için bu İskeçe'yi, Gümülcine'yi, Dede Ağaç'ı, o bölgeleri ziyaret etmesini bütün kardeşlerime tavsiye ederim. Sahil boyunca bizim Bodrum, Antalya sahilleri gibi Yunanlılar kaplamış. İç ova ve dağ eteklerinde Türk köyleri vardır. Bu köyler hep 3000-5000 nüfuslu büyük köylerdir. Hı hı. Ve Rodop dağlarında da Pomak Müslümanlar vardır. Bunlar da kavi, çoğu hafızdır bunların. Yani sahilde Rumlar, orta bölümde Türk ve Müslüman, ki Anadolu, hı hı, Kayseri, Konya, Sivas gibidir. Ve dağlık bölgede de Pomak Müslümanların olduğu, hı hı, Batı Trakya'da bir Anadolu havasını sezebilirsiniz. Ki Türkiye'ye gelen göçmenlerin büyük bir kısmı kurbanlarda, Ramazanlarda oraya giderler, akrabalarıyla giriş çıkışlar vardır. İpsala Gümrük kapısına girince bir saat sonra orada oluyorsunuz zaten.
Evet.
Yani bu tür gençlere de hep böyle Avrupa'ya, Amerika'ya falan gitmek istiyorlar ya. Ya gidin işte Bayrampaşa Otogarı'ndan otobüs kalkıyor. Şeyden tren kalkıyor Sirkeci'den. Gidin bu İpsala'da, sonra işte Gümülcine'de, Dede Ağaç'ta, İskeçe'de neler oluyor, oraları Selanik'e kadar görmelerini tavsiye ederim, hı-hı, bütün gençlere, evet, ecdat coğrafyasını.
Peki, bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim Ahmet Mete Hoca Efendi'ye. Hocam, devam ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden Orta Doğu turuna çıktı. İlk durağı da İsrail'di. İsrail'in ardından da Suudi Arabistan'a geçiyor ve bu da bir ilk. İlk defa bir ABD Başkanı İsrail ziyaretinden sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Tabii Başkan Biden Suudi Arabistan'a gitmeden önce de Suudi Arabistan yönetimi bir karar aldı. Hava sahasını İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açtı. Bu ne anlama geliyor? Bunu konuşalım. Bir de ABD Başkanı Biden İsrail'de İran'a yönelik mesajlar verdi ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için gerekirse güç kullanacağını söyledi. Hem İsrail-ABD ilişkileri, hem ABD-İran ilişkileri, hem de Suudi Arabistan-ABD ilişkileri bakımından bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz? Tabii Filistin'le ilişkileri de unutmayalım.
Şimdi kadim olarak İsrail'in kurulduğu günden bu zamana kadar Amerika'yı yöneten bütün başkanların İsrail'e karşı tutumlarında 3 aşağı 5 yukarı pek bir değişiklik olmaz. Hatta şöyle bir tekerleme vardır: tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar hikayesi. Yani Amerika mı İsrail'e burada yön veriyor, yoksa İsrail mi Amerika yönetiyor sorusu, evet, bile gündeme geliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde öylesine güçlü bir Musevi Yahudi lobisi vardır ki hayatın her alanına hakimdirler. Dolayısıyla bir Amerika devletinin çıkarı vardır, Orta Doğu coğrafyası politikası vardır. Bir de o Yahudi lobisinin bastırmasıyla Amerikan başkanlarının sarf ettiği sözler vardır. Bu ikisini de birbirinden ayırmamız gerekiyor. İşte yani İran'a karşı geleneksel olarak bir takım işte nükleer
mesajlar verir.
Mesajlar, yani nükleer silah elde etmesini, hı-hı, önleyeceğiz. İşte şu şöyle, bu böyle. Bunlar klasik sözlerdir. Ancak Biden'ın bu Orta Doğu turundan sonra geriye elinde ne kalacağı konusuna, hmm, baktığında, işte Çin'in, Rusya'nın ve dünyadaki tarafsız gözlemlerin çoğunun söylediği de Amerika'nın çok da fazla bir şey kazanım sağlamayacağı, hmm, yönünde bir takım ifadeler geçiyor.
Analizler.
Çünkü Biden 80'li yaşlarda, yani eline tutuşturulan kağıdı okumaktan bile, hmm, aciz. Sonra işte oradaki kurumsal yapı yönetiliyor. Mesela şöyle söyleyelim, işleyen bir sistem olduğu için orada koltukta herhangi bir kişi konumunda. Yani şu anda Amerika'nın başkanı olmasa da, yani Biden hiç olmasa da, çok fazla bir şey fark etmeyeceğini söyleyebiliriz. Filistinlilerle ilgili de işte ağza bir parmak bal çalma hesabından ama İsrail her geçen yıl adım adım Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim, evet, merkezlerinin o kadar sayısını arttırdı ki 500 bine dayandı ve daha sonra da orayı ilhak edip oradaki asıl oranın sahiplerini de Ürdün'e sürmek bir, hı-hı, diğer planı olduğunda şimdi buradan ifade etmemiz gerekiyor. Suudi Arabistan konusuna gelince zaten 1930'lu yıllarda Suudi Arabistan'ın kurulmasından hemen sonra Suudi Hanedanlığı'nın koruması ve güvenliği, hanedanın varlığını sürdürmesini Amerika temin etme ve garanti altına alma konusunda bir anlaşma söz konusu. Buna karşılık da petrol siyasetinde Amerika Suudi Arabistan'a ne derse onu yapmak konusunda karşılıklı taahhütler vardır. Yani şu anda Amerika Rusya'dan kaynaklanan bir enerji krizini engellemek için artık Suudi Arabistan'a üretim kotalarını artırması gerektiği veyahut da fiyat politikasında ne yapması gerektiği konusunda hangi sufleyi verirse Suudi Arabistan'da 3 aşağı 5 yukarı öyle hareket edeceği konusunda çok fazla şüphe yok. Ama bu dünya kamuoyuna böyle de direkt deklare edilmez. Ama şöyle de bir durum var. Rusya'ya güya ambargo uyguladı Avrupa ülkeleri petrol ve doğalgazda. Rusya petrolünü ve gazını bir şekilde Hindistan, Çin başta olmak üzere Doğu blokundaki ülkelere, Uzak Asya ülkelerine satıyor. Fakat şu anda krize giren
Avrupa'nın
kendisi oldu. Yani ambargo uygulayalım derken bu merak etkisiyle esas zararı başta Almanya olmak üzere. Şu anda Alman ekonomisi resesyon veya küçülme şeyinde normal şartlarda kuzey akım boru hattından gelen gaz olsaydı ne doğal gaz fiyatları bu kadar yükselecekti ne de başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki sanayinin şartları bu böyle bir tehdidin altında kalmış olacaktı. Ve Amerika'nın birazcık işte belirlemiş olduğu senaryoya uyan Avrupa ülkeleri şu anda zorluk yaşıyor. Hı hı. İşte Biden'ın bu Orta Doğu turunda da işte bu Rusya'ya karşı veya işte Rusya bağlamında bir ambargoyu gündeme getirdi. Fakat dünyadaki ve Avrupa'daki ülkelerde mağduriyetini önlemek için işte Suudi Arabistan kanalıyla bu enerji krizine bir çözüm bulmaya çalışıyor. Ama bakalım kışa doğru bu işler nasıl gidecek bekleyip göreceğiz. Ama Biden'ın bu ziyaretinden çok da fazla bir şey çıkacağını ben de tahmin etmiyorum açıkçası.
Peki hocam devam edelim. Süremiz azaldı. Biraz hızlıca devam edelim. Geçen hafta Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe bir suikasta kurban gitti. Hayatını kaybetti. Bir seçim çalışması sırasında el yapımı bir silahla vurularak öldü. Şimdi eski bir başbakan, yani başbakanlığı kendi isteğiyle bırakmış bir kişi sağlık sıkıntıları sebebiyle. Neden bir suikasta kurban gider? Arkasında ne olabilir? Bu konuda neler söylersiniz?
Şöyle, Japon uzmanı arkadaşlardan, yani ki benim yani bu geneldir benim bilgilerim ama Japonya uzmanı arkadaşlardan dinlediğimiz kadarıyla Japonya biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagasaki'ye de atom bombasını yedikten sonra kayıtsız şartsız teslim oldu. Amerika bir vali atadı. Bir süre Amerika'nın yönettiği ve açlık çeken Japonya daha sonra Amerika'nın belirlediği şartlarda bir anayasa oluşturdu ve bu anayasaya göre de ordu kuramıyor. Almanya ve Japonya 2. Dünya Savaşı'nın o saldırgan ülkeleri olarak nitelendirildiği için ordu kuramıyorlardı. Bunlar güvenlik teşkilatı adı altında işte polis birimleri vesaire oluşturdular. Bunlar da sayılar hatır sayılır bir miktardaydı. İşte Shinzo Abe'nin söylediği Japonya artık anayasasını değiştirip bir ordu kurmalıdır fikrini öne süren ve sıradan bir insan değildir. Hani Türkiye'de derin devlet falan derler ya. Yani işte Amerika'da da o think tank kuruluşları vardır. Bu Makovskilerin başını çektiği, politikacıların uygulayacağı siyaseti belirleyen kişiler. İşte bu da Japonya'da başbakanlık yapmakla birlikte Japon devlet politikasını belirleyen akil insanlardan biriydi. Bunun ölüm sebebi içerisinde Çin'in de parmağının olabileceği söyleniyor. Çünkü Japonya'nın güçlü bir ordu kurması demek Çin'le kapışmaya hazırlanan Amerika için Japonya daima yedekteki bir müttefikidir. Güney Kore, Japonya, Filipinler daima hep Amerika'nın yedeğindeki ülkeler tıpkı Orta Doğu coğrafyasında İsrail ve Körfez ülkelerinde olduğu gibi işte bu cinayetin de yani Japonya'da böyle cinayetler çok sık rastlanmayan hatta son 15-20 yıldır yani Japon toplumunda böyle bir hadiseler çok da fazla yaygın görülmeyen bir durum. Önümüzdeki aylarda aydınlatılır ama şu anda olağan şüpheli Çin olarak gözüküyor.
Peki hocam, devam edelim. İngiltere'de başbakan değişimi gerçekleşecek. Bunun için de Muhafazakar Parti'nin bir lider çıkarması gerekiyor. 8 aday vardı. Bunlardan ikisi elendi. Sayı 6'ya düştü ve en favori aday ise eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, bir Hintli. Ne dersiniz? İngiltere'de başbakan kim olur? Bu nasıl değiştirir dengeleri?
Şimdi İngiltere, özellikle Londra, çok fazla yabancının olduğu, hatta Londra'nın sokağında merkez bir yerinde, bizim bu Fatih semtinde, evet, veya Sultanahmet'te olduğu gibi oturup baksanız her 100 kişiden 50'den fazlası yabancıdır. Ama İskoçya'ya veya diyelim ki Galler'e, kırsal kesime, evet, doğru gittikçe Anglo-Sakson İngilizler görürsün, ama büyük şehirler hep öyledir ve onlara çok da fazla mülk satışları söz konusu olmuştur. Hindistan uzun süre İngiltere sömürgesi olduğu, tabii, için onlar da İngilizceyi konuşabildikleri için özellikle Pakistan, Bangladeş ve Hindistan'dan hatır sayılır bir göç alıyor İngiltere ve orada Hint diasporası çok güçlüdür. Evet. Ve öylesine ki artık belediye başkanlıkları Londra'da, evet, ve şu anda Muhafazakar Parti içerisinde başkanlığa oynayabilecek de bir ağırlıkta. Fakat şu anda yani İngilizlerin istediği, muhafazakarların istediği, hayalini gördüğü başkan tipi Margaret Thatcher, yani demirleydi dediği, yani masaya yumruğunu vurabilen ve İngiltere'ye o 80'li yıllardaki Falkland Adaları krizi vardı, Arjantin'le savaş ilan etti, Arjantin'i gitti, Arjantin'de yendi İngiltere ve o günlerini, hani biz şimdi Osmanlı tarihini okurken Kanuni dönemi, Yavuz döneminin, evet, o fetihleri olur. Şu anda İngiltere o günleri özlüyor. Fakat yaşadığı ise, mevcut politikacılar ise adeta bir karikatür gibi. Yani İngiliz, evet, aklının, dünyayı yöneten İngiliz siyasetinin çok da karşılığı olmayan
figürleri, evet,
pek bir karizması olmayan figürler söz konusu. Eğer Hint asıllı biri geçecek olursa burada kraliçenin ve İngiliz o derin siyasetinin Hindistan'la birlikte de gelecekte bir takım politikaları yürütecekse ona göre getirirler. Yoksa yani sırf Hintli olduğu için bir kişinin Muhafazakar Parti'nin başına geçmesi, hı hı, ve başbakan olmasına çok da fazla o İngiliz derin siyaseti müsaade etmeyecektir. Bunu da bekleyip göreceğiz seçim sonuçlarını.
Evet. İtalya parlamenter sistemden çok çekmiş bir ülke. Hatta onun için seçim yasasını bile değiştirdiler. Ama gene de devam ediyor çalkantı. İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketi için parlamentoda yapılacak olan oylamayı boykot etmesinin ardından ilerleyen saatlerde de istifasını sundu Cumhurbaşkanı'na. Fakat İtalya Cumhurbaşkanı bu istifayı kabul etmedi. Bir belirsizlik söz konusu aynı zamanda İtalya'da. Neler söylersiniz hocam?
Şimdi Türkiye'de önümüzdeki işte bir yıl içerisinde seçimler olacak. Hakikaten insanların hayat pahalılığından bunaldığı, hı-hı, belki 20 yıl boyunca da aynı iktidardan dolayı bir metal yorgunluğu diyoruz ya, belki bir değişim ve farklı bir sima görmek isteyebilir insanlar. Bu da normaldir. Fakat bizim muhalefetin bize vaat ettiği, benim şahsen aklımda kalan tek şey, parlamenter sisteme geçeceğiz. Onun dışında pek bir de mevcut Cumhurbaşkanı'na düşmanlık, hı hı, dışında, evet, bir şey görmedik. İşte İtalya'da bakınız, bir sosyal yardım yapmak konusu gündeme geliyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Şimdi Türkiye'de parlamenter sisteme tekrar geri döndüğümüzü kabul edelim. İşte Libya tezkeresi gelecek. Hükümet dağıldı mı, dağılacak mı?
Evet.
Askerimizi işte Suriye'de, Irak'ta pençe operasyonu yapan askerlerimiz sınır ötesi harekatı meclis kararıyla oluyor.
Hı hı.
Yani bu olacak mı, olmayacak mı? Veya işte şu anda son 4-5 yıldır hükümetin aldığı ve bizim sosyal hayatımızda yaşadığımız bazı hiç böyle gazete haberi olmayacak derecedeki şeylerin parlamenter sistemde her an hükümetin yıkılıp koalisyonun dağılması sürecini getirebilecek ve ülkeye kan kaybettirecek bir noktadır. Yani ben şöyle söyleyeyim, 1923'ten 2022'ye gelinceye kadar Türkiye'nin ekonomisinde, milli gelirinde, altyapı hizmetlerinde yapılan böyle gözle görülür hamlelerin 1950-60 arası Menderes döneminde, 1983'ten 91'e kadar Özal döneminde ve 2002'den bugüne kadar Erdoğan döneminde olduğunu görüyoruz. Koalisyon hükümetlerinin olduğu dönemde birinin ak dediğine diğeri kara diyor ve Türkiye'de hiçbir işe dokunur. İş yapılmadı, icraat yapılmadı. Evet. Çünkü yani şöyle düşünün, bir koalisyona girmişsiniz, siz Bayındırlık Bakanısınız. 3 ay sonra mı, 3 yıl sonra mı koalisyon bozulacak bilmiyorsunuz. Şimdi 5 yıl sonra açılışı yapılacak dev bir projeye siz nasıl imza atacaksınız, nasıl yatırım yapacaksınız? Elinizdeki kaynak, herkes o zaman kendi adamını bir yerlere getirmekle uğraşıyor. Evet. Kavara kasnak gibi yılları geçti. İşte İtalya'nın yaşadığı. Ya Bulgaristan'da da benzer durumu görüyoruz. Avrupa'nın birçok ülkesinde, yani keşke bizim de böyle başkanlık türü veyahut da karizmatik bir liderimiz olup yönetim bu şekilde gitsin dedikleri, öykündükleri noktaya biz geriye gitmeyi hedefliyoruz. Yani şunu söyleyelim, belki İskandinav ülkelerinde, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde bu parlamenter sistem olabilir. Yani 7 parti, 8 parti bir araya geliyorlar, ortak iş yapıyorlar. Veyahut da bir aile şirketi, arkadaşlar bir araya geliyorlar, 300 yıl süren şirket ortaklıkları sürüyor. Ya biz babadan kalan dönüm tarlayı, 2 tane dükkanı, 3 tane daireyi paylaşırken bile birbirine düşen bir toplumuz. Yani 5 partinin, 6 partinin ortak devlet yönetmesi, yani bizim toplumsal yapımızın çok daha uymadığını ifade edebiliriz. Bu doğu toplumlarının genelinde var olan bir şeydir. İtalya'da bunu acı bir şekilde yaşıyor. Bak dikkat edin, İtalya son 15-20 yıldır kan kaybediyor, patronaj yapıyor. Yani 2000 yılından bu yana çok da fazla bir ekonomi ilerleme kaydedemedi İtalya.
Peki, son iki konu var hocam. Hızlıca onlara da temas edip noktalayalım programımızı. Türkiye BRICS Uluslararası Forumu'na üye olacakmış hocam. Suudi Arabistan ve Mısır'ın da bu birliğe üye olmaya hazırlandığını söylemiş. BRICS Uluslararası Forumu Başkanı Purnima Anand. BRICS nedir? Kısaca onu dinleyelim sizden. Bir de Türkiye'nin buraya üye olması, Suudi Arabistan, Mısır'ın da üye olması dengeleri nasıl değiştirir?
Şimdi BRICS dediğimiz, Brezilya'nın B'si, Rusya'nın R'si, Hindistan, India diyoruz. Evet. Hindistan ve China, Çin. Evet. Buna daha sonra South Afrika, o da BRICS oldu. Bu ülkeler, gelişmiş ülkelerin dışında gelişmekte, kalkınmakta olan, kaynakları güçlü ve dünyada en hızlı kalkınan ülkeler konumunda. Evet. Ve gayri safi milli hasılası çok hızlı yükseliyor. Ve bu BRICS ülkeleri, doların işte bu en son Amerika'nın Rusya'ya çekmiş olduğu bu şeyden SWIFT sistemini kapatması, Rusya'nın ihracat ithalat yapamaması dolarla, işte dediler ki yeni bir para birimi dolara alternatif dediler. Bu da bütün dünyayı heyecanlandırdı. Çünkü Amerika dolar kozunu kullanarak ülkelerin adeta nefes borusunu takıyor. Eğer Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika'nın olduğu bir ortak para birimi, uluslararası para birimi, dolara alternatif, buna Türkiye, Suudi Arabistan gibi ülkeler de alabilirlerse, işte o zaman yeni bir dünyaya uyanabiliriz. Bu da çok önemli bir konudur. Ancak FED dediğimiz Federal Rezervi, Kennedy, Amerika devletine devretmek istediğinde Kennedy'yi öldürdüler, suikastçıyı da öldürdüler. Yani bu fikirleri ortaya sürenler pek yaşatmıyorlar. Bunu da söylemiş olalım. Çünkü dünyada bunlar çok tehlikeli insanlar, bu parayı kontrol edenler.
Peki Sri Lanka'da neler oluyor hocam? Devlet başkanı jetiyle kaçtı. Olağanüstü hal ilan edildi. Ülke iflasa gitti. Ekonomik kriz yaşanıyor. Ona da temas edip noktalayalım programımızı.
Sri Lanka'da sosyal demokratlar veya sosyalistler, solcular yönetime geldiler. Yani ülkeyi işte hakça paylaşım, adaletli yönetim, hırsızlıklara, yolsuzluklara paydos diye vaatlerle geldiler. Fakat
ülkeyi batırdılar.
İflas etti. Evet. Temerrüde düştü. Yani artık ben diyor gelirlerim, giderlerim karşılamıyor. İflas bayrağını çekti ve insanların perişan olduğu, kamu sisteminin, yani düşünün devletin maaş veremez duruma geldiği bir ülke düşünelim. Sri Lanka bu yönüyle dünyada işte temerrüde düşmek demek, artık evine haciz gelen bir insanın konumunu düşünün. O şekilde bir devlet yapısı. Mısır başta olmak üzere şu anda sahra altında ve bazı ülkeler bu duruma düşmek üzereler. Sebebi de enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı artış ülkelerin şeyini bozdu.
Dengesini
bozdu. Mesela Türkiye normalde 12 ayda ödediği faturayı Mayıs ayına kadar olan dönemde ödemiş enerjiye. Yani normalde eskiden 12 ayda diyelim ki ödüyorsa 30-40 milyar dolar. Şimdi bu 5 aylık faturası o kadar tutmuş. Ki Türkiye'nin değişik kaynakları, ihracat potansiyeli, güçlü bir ekonomisi göreceli olarak ayakta kalabiliyor. Ama Sri Lanka gibi, Mısır gibi, Sahra altı ülkelerde bu tür temerrüde düşmeler ve siyasi iktidarların koltuklarını kaybetmesi, 50'ye yakın bir ülkede bu tür benzer olayların olması önümüzdeki aylarda ve yıllarda bekleniyor. Bunu da buradan ifade edelim.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz akşamında Medeniyet Coğrafyamız programında önemli konulara değindik. Bir kez daha 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bir daha böyle günler, geceler, darbeler bu ülke yaşamaz diye de duamızı edelim. Haftaya yeni bir programda tekrar birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.